Ayrım 2. Şiddetsiz iletişim bir yaşam dili. Marshall B. Rosenberg. PH.D. Sayfa 17. 1. Bölüm. Gönülden vermek, şiddetsiz iletişimin özü. Yaşamımda istediğim şey şefkat. Kendimle başkaları arasında karşılıklı olarak gönülden vermeye dayalı bir akış. Marshall Rosenberg. Giriş. Şefkatli bir alışveriş içinde olmaktan zevk aldığımıza, bunun doğamızda var olduğuna inandığımdan, hayatımın büyük bölümünde şu iki soru kafamı hep meşgul etmiştir. Bizi doğamızdaki şefkatten koparan, şiddet ve sömürü odaklı davranışlara yönelten nedir? Ve bunun tersine, bazı insanların en zor koşullar altında bile doğalarındaki şefkate bağlı kalmalarını sağlayan nedir? Bu iki soru üzerinde düşünmeye henüz çocukken, ailece Detroit, Michigan'a taşındığımız 1943 yazında başladım. Detroit'e vardığımızın ikinci haftasında, parkta çıkan bir olay yüzünden ırkçı bir çatışma patlak vermişti. Sonraki birkaç gün içinde bu olaylarda 40'tan fazla insan hayatını kaybetmişti. Mahallemiz bu şiddet olaylarının tam ortasında olduğu için, 3 gün boyunca evden dışarı çıkamamıştık. Olaylar sona erip okul tekrar açıldığında bir insan için isminin de derisinin rengi kadar tehlike oluşturabileceğini gördüm. Öğretmenimiz daha ilk gün yoklama yaparken adımı söylediğinde iki çocuk bana dik dik bakarak tıslar gibi konuştular. Sen çıfıt mısın? Bu sözcüğü daha önce hiç duymamıştım ve bazılarının bunu Yahudileri aşağılamak için kullandığını bilmiyordum. Daha sonra okul çıkışında o iki çocuk beni bekleyerek yere itip tekmelemiş ve dövmüştü. İşte o 1943 yazından beri daha önce sözünü ettiğim o iki soru üzerine kafa yoruyorum. En zor şartlar altındayken bile doğamızdaki şefkate bağlı kalabilmemizi sağlayan nedir? Bunu başarmış kişileri, 2. Dünya Savaşı'nda Alman toplama kamplarının birinde olağanüstü zor şartlara maruz kalmasına rağmen şefkatini kaybetmemiş Etty Hillesum gibi insanları düşünüyorum. Hillesum o zamanlar günlüğüne şöyle yazmış. Ben kolay kolay korkmam. Cesur olduğumdan değil, karşımdakinin de insan olduğunu ve bir insanın yaptıklarını anlayabilmek için elimden geldiğince gayret etmem gerektiğini bildiğimden. Benim için bu sabah gerçek anlamı şuydu. Aksi bir genç Gestapo subayının bana bağırması, içimde öfke yerine gerçek bir şefkat duygusu oluşturmuştu. Ona şunu sormayı isterdim. Acaba çok mutsuz bir çocukluk mu geçirdin? Kız arkadaşın seni hayal kırıklığına mı uğrattı? Evet, yorgun, baskı altında, asık suratlı ve güçsüz görünüyordu. Onu hemen oracıkta iyileştirmeyi isterdim. Çünkü biliyordum ki onun gibi acınacak halde olan genç adamlara yetki verildiğinde insanlara ciddi anlamda zarar verebilirler. Etty Hillesum, günlük 1941-1943. Şefkatli kalabilme yeteneğimizi etkileyen sebepler üzerinde çalışırken, birdenbire dilin ve kelimeleri kullanış şeklimizin ne kadar önemli olduğunu fark ettim. Ondan sonra iletişime, konuşma ve dinleme yönelik özel bir yaklaşım geliştirdim. Bu yaklaşım, doğamızda var olan şefkat duygusunun gelişmesini sağlayacak şekilde bizi kendimizle ve diğer insanlarla birleştiren, böylece birbirimizle gönülden bir alışverişe, paylaşıma yönelten bir yaklaşımdır. Ben bu yaklaşımı şiddetsiz iletişim olarak tanımladım. Burada şiddetsizlik sözcüğünü Gandhi'nin kullandığı anlamda, yani şiddetten arındığında yüreğimizde doğal olarak var olan şefkat hali anlamında kullanıyorum. Konuşma tarzımızın şiddetli olabileceğini düşünmesek de sözcüklerimiz çoğu kez hem kendimiz hem de başkaları için incitici ve acı verici olabilir. Bazı topluluklarda tanımladığım süreç şefkatli iletişim olarak bilinmektedir. Şiddetsiz iletişim, insanı gönülden vermeye yönelten bir iletişim yoludur. Dikkatli odaklanmanın yolu. Şiddetsiz iletişim, zorlayıcı şartlar altında bile insanca davranma yeteneğimizi güçlendirecek dil ve iletişim becerileri üzerine kuruludur. Bu yeni bir olgu değildir. Şiddetsiz iletişim yaklaşımı içinde yer alan her şey asırlardır bilinmektedir. Bu yaklaşımdaki amaç, insan olarak birbirimizle nasıl iletişim kurduğumuzla ilgili doğal bilgi birikimimizi yoklamak ve bu bilginin somut olarak kullanıldığı bir hayat sürmemize yardımcı olmaktır. Şiddetsiz iletişim, kendimizi ifade etme ve başkalarını dinleme biçimimizi yeni bir çerçeveye oturtmamız için bize rehberlik eder. Bu yöntemle sözlerimiz, alışkanlık haline gelmiş ve otomatikleşmiş tepkiler olmaktan çıkıp, ne algıladığımızın, ne hissettiğimizin ve ne istediğimizin farkında olma temeline dayalı, bilinçli tepkilere dönüşür. Kendimizi dürüstçe ve açıklıkla ifade etmemizin yolu, açılırken aynı zamanda başkalarına saygı ve empatiyle yaklaşırız. Herhangi bir paylaşım ortamında hem kendimizin hem de etrafımızdakilerin derinlerdeki ihtiyaçlarını duymaya başlarız. Şiddetsiz iletişim, bize dikkatle gözlem yapmayı ve bizi etkileyen ortam şartlarını ve davranışları belirleyebilmeyi öğretir. Herhangi bir durumda tam olarak ne istediğimizi belirlemeyi ve açıkça ifade edebilmeyi öğreniriz. Bu yol oldukça basittir, yine de güçlü dönüştürücü etkiler yaratır. Şiddetsiz iletişimi kendimizin ve karşımızdakinin derinlerindeki ihtiyaçları duymak için kullandığımızdaki ilişkilerimizi yepyeni bir ışıkta algılamaya başlarız. Şiddetsiz iletişim, yargılanma ve eleştirme karşısında ortaya koyduğumuz savunma, geri çekilme ya da saldırma alışkanlıklarımızın yerini alır. Hem kendimizi ve başkalarını, hem de niyet ve ilişkilerimizi yeni bir açıdan algılamamızı sağlar. Direnç gösterme, savunmaya geçme ve şiddet içeren tepkiler en aza iner. Teşhis etmeye çalışmak ve yargılamak yerine gözlemleri, hissedilenleri ve ihtiyaçları açıklığa kavuşturmaya odaklanırsak, şefkatimizin derinliğini de keşfederiz. Şiddetsiz iletişim, kendimizi ve karşımızdakini tüm varlığımızla ve içtenlikle dinlemenin önemini vurgulayarak saygıyı, nezaketi ve empatiyi teşvik eder, karşılıklı olarak gönülden verme isteğinin oluşmasını sağlar. Her ne kadar ben bu yöntemden bir iletişim süreci veya şefkat dili olarak söz etsem de, şiddetsiz iletişim bir süreç veya dilden daha fazlasıdır. Daha derin seviyede şiddetsiz iletişim, dikkatimizi aradığımız şeyleri bulabileceğimiz yerlere odaklanmamızı sürekli olarak hatırlatır. Bir sokak lambasının altında elleri ve dizleri üzerine çökmüş, yerde bir şeyler arayan adamla ilgili bir hikaye vardır. Oradan geçen bir polis adama ne yaptığını sorar. Hafif sarhoş görünen adam, "Arabamın anahtarlarını arıyorum," der. Polis de, "Onu burada mı düşürdün?" diye sorar. Adam, "Hayır," der. "Ara sokakta düşürdüm." Adam, polisin ona şaşkın bir ifadeyle baktığını fark edince hemen ekler. "Ama burası daha aydınlık." Kültürel şartlanmanın istediğim şeyleri bulamayacağım yerlere odaklanmama yol açtığını anladım. Şiddetsiz iletişimi katılaşmış algılarımı eğitmek ve bilinç ışığını aradığım şeyleri bana verebilecek yerler üzerinde tutmayı sağlamak amacıyla geliştirdim. Şu anda hayatta her şeyden çok arzu ettiğim şey, insanlarla karşılıklı olarak paylaştığımız, aramızda içtenlikle oluşan şefkat akışını hissetmek ve hissettirmek. Gönülden vermek olarak ifade ettiğim bu şefkat, arkadaşım Ruth Bemermey'in şarkısının aşağıdaki dizelerinde şöyle ifade bulmuştur. "Benden bir şey aldığında, sana bir şey verdikçe yaşadığım coşkuyu anladığımda, asıl o zaman hissediyorum bana neler verdiğini. Ve sen de biliyorsun tüm verdiklerim, bana borçlu kalman için değil, yaşamak istediğim için sana duyduğum sevgiyi. Verileni incelikle kabul etmek, belki de vermenin en güzeli. Asla ayıramam ne onu ne berikini. Bana bir şey verdiğinde, sana kabulümü sunuyorum benden bir şey aldığında çok şey verdiğini hissediyorum. Alan 1978 Ruth Bebermeyer'in Giving To albümünden. Bulmayı umut ettiğimiz yerleri bilincimizin ışığıyla aydınlatalım. Gönülden verdiğimizde bunu isteyerek bir başka kişinin hayatını zenginleştirmenin bize verdiği keyifle yaparız. Bu şekilde vermek hem veren hem de alan için yararlıdır. Alan taraf korku, suçluluk duygusu, utanç veya kazanç beklentisiyle verilenlerin beraberinde getirdiği sonuçlar hakkında endişelenmeden bu armağanın tadını çıkarır. Veren kişi ise çabalarının birinin iyiliğine katkıda bulunduğunu görür ve böylece öz saygısı artar. Şiddetsiz iletişimi uygularken etkileşim içerisinde olduğumuz kişilerin şiddetsiz iletişim konusunda eğitimli olması, hatta bizimle ilişki kurarken şefkatli davranma niyetinde olması bile gerekmez. Biz sadece şefkatle alıp vermeyi niyetiyle yola çıkıp şiddetsiz iletişimin temel ilkelerine bağlı kaldığımızda ve elimizden geldiğince karşımızdakine bunun bizim tek niyetimiz olduğunu anlattığımızda, bu süreçte o da bize katılacak ve sonunda birbirimize şefkatle karşılık vermeye başlayabileceğiz. Bu değişimin her zaman çabucak olacağını söylemiyorum. Ama şiddetsiz iletişimin süreç ve temel ilkelerine sadık kaldığımızda şefkatin kaçınılmaz olarak ortaya çıkacağına olan inancımı koruyorum. Şiddetsiz iletişim süreci. Şiddetsiz iletişimin 4 öğesi. 1. Gözlem. 2. Duygu. 3. İhtiyaçlar. 4. İstek tire rica. Gönülden verme konusunda karşılıklı istek duyma noktasına gelmek için bilincin ışığını şiddetsiz iletişimin 4 temel öğesi olarak bilinen 4 alan üzerine odaklarız. İlk olarak herhangi bir durumda tam anlamıyla neler olduğunu gözlemleriz. Başkalarının davranışlarını ya da sözlerini gözlemlediğimizde hayatımıza olumlu katkısı olan veya olmayan neleri görüyoruz? Bu sürecin püf noktası, işin içine yargılama veya değerlendirme karıştırmadan gözlemimizi dile getirebilmek, insanların sadece hoşumuza giden ya da gitmeyen eylemlerini söyleyebilmektir. Sonraki adım, bu eylemi gözlemlediğimizde ne hissettiğimizi ifade etmektir. İncindik mi, korktuk mu, neşelendik mi, memnun mu olduk, rahatsız mı olduk ve benzeri. Üçüncü olaraksa tanımladığımız bu duygularla bağlantılı olan ihtiyaçlarımızı dile getiririz. Şiddetsiz iletişimi nasıl olduğumuzu açıkça ve dürüstçe ifade etmek için kullandığımızda bu üç öğenin farkındayız demektir. Örneğin bir anne oğluna bu üç öğeyi şu şekilde ifade edebilir. Felix, sehpanın altında 2, televizyonun yanında da 3 çift kirli çorap gördüğüm zaman rahatsız oluyorum. Çünkü ortak kullandığımız alanlarda daha çok düzene ihtiyacım var. Anne hemen arkasından 4. öğeyle devam etmektedir. Yani açık ve net bir istekle, ricayla. Çoraplarını kendi odana veya çamaşır makinesine koysan olur mu? Bu 4. öğe, hayatımıza olumlu katkıda bulunmak ya da hayatı bizim için daha güzel kılmak için ne istediğimizi ortaya koyar. Şiddetsiz iletişimin bir kısmı, bu 4 öğeyi sözlü olarak ya da başka yollarla açıkça ifade etmektir. Diğer kısmı ise karşımızdaki kişiden aynı 4 bilgiyi almayı içerir. Önce onların gözlemlediklerini, hissettiklerini ve ihtiyaçlarını tahmin ederek onlarla bağlantı kurarız. Sonra da 4. bilgiyi, yani onların isteğini duyarak yaşamlarına neyin olumlu katkıda bulunacağını keşfederiz. Dikkatimizi bahsedilen bu alanlar üzerine odaklayarak ve başkalarının da aynı şeyi yapmalarını destekleyerek, şefkat doğal şekilde ortaya çıkana kadar karşılıklı bir iletişim akışı sağlarız. Ne gözlemliyorum, ne hissediyorum, neye ihtiyacım var, yaşamımı zenginleştirmek için ne istiyorum, Sen ne gözlemliyorsun, ne hissediyorsun, neye ihtiyacın var, yaşamını zenginleştirmek için ne istiyorsun? Şiddetsiz iletişim süreci. Rahatımızı etkileyen gözlemlediğimiz somut davranışlar. Bu gözlemimize bağlı olarak kendimizi nasıl hissettiğimiz, duygularımızı oluşturan ihtiyaçlarımız, değerlerimiz, arzularımız ve benzeri, yaşamımızı zenginleştirmek için istediğimiz rica, istediğimiz somut davranışlar. Şiddetsiz iletişimin iki kısmı vardır. Kendimizi bu dört öğeyi içerecek şekilde ifade etmek ve dört öğe aracılığıyla karşımızdakini empati yoluyla dinlemek. Şiddetsiz iletişim sürecine ya da önce kendimizi bu dört öğeyi içerecek şekilde ifade ederek ya da diğer insanlardan bu dört öğeyi empati yoluyla alarak başlayabiliriz. Üçüncü ve altıncı bölümlerde bu öğeleri dinleyip anlamayı ve sözle ifade etmeyi öğrenecek olsak da, şiddetsiz iletişimin bir dizi formülden oluşmadığını, aksine değişik durumlara olduğu kadar farklı bireysel ve kültürel tarzlara da uyum sağladığını aklımızda tutmamız önemlidir. Her ne kadar şiddetsiz iletişimden bir süreç veya dil olarak bahsetsem de, bu sürecin tüm adımlarını tek kelime dahi söylemeden deneyimlemek de mümkündür. Şiddetsiz iletişimin özü, dillendiren sözcüklerde değil, bu dört bileşenin bilincinde olmamızdandır. Şiddetsiz iletişimi hayatımıza ve dünyaya yansıtmak. Şiddetsiz iletişimi kendimizle, bir başkasıyla ya da bir toplulukla etkileştirmelerimizde kullandığımızda doğal şefkat halimize dönmüş oluyoruz. Bu nedenle şiddetsiz iletişim her iletişim seviyesinde ve çok farklı durumlarda etkili şekilde uygulanabilir bir yaklaşımdır. Özel ilişkilerde, aile içinde, okul ortamında, organizasyonlar ve kurumlarda, terapi ve danışmanlık ilişkilerinde, diplomatik görüşmeler veya iş görüşmelerinde, her türlü anlaşmazlık ve ihtilaf durumlarında. Bazı kişiler şiddetsiz iletişimi özel ilişkilerine daha fazla derinlik ve özen kazandırmak için de kullanıyor. Şiddetsiz iletişimle alabilmeyi, duymayı ve verebilmeyi, ifade etmeyi öğrendiğimde, saldırıya uğramış veya ezilmiş hissetmenin çok ötesine geçip, dile getirilen sözcükleri gerçekten dinlemeye ve bunların altında yatan duyguları ortaya çıkartmaya başladım. 28 yıldır evli olduğum adamın aslında çok acı içinde bir insan olduğunu keşfettim. Şiddetsiz iletişim seminerinden önceki hafta sonu bana boşanmak istediğini söylemişti. Uzun lafın kısası, biz bugün buradayız ve hala beraberiz. Mutlu sona ulaşmamızda şiddetsiz iletişimin sağladığı katkının değerini biliyorum. Duyguları anlamak için dinlemeyi, ihtiyaçlarımı dile getirmeyi, genelde duymaya istemediğim cevapları kabullenmeyi öğrendim. Eşimin varoluş nedeni beni mutlu etmek değil, aynı şekilde benim varoluş nedenim de ona mutluluk vermek değil. Her ikimiz de büyümeyi, olanları kabul etmeyi ve sevmeyi öğrenerek kendimizi tamamlayabildik. San Diego seminerinden bir katılımcı. Bazıları ise iş ortamında daha etkili ilişkiler kurabilmek için şiddetsiz iletişimden faydalanıyor. Bir öğretmen şöyle yazmış: şiddetsiz iletişimi bir yıldır özel eğitim sınıfında kullanıyorum. Geç konuşan, öğrenme zorluğu çeken ve davranış bozuklukları gösteren çocuklarda bile bu yöntem etkili oldu. Sınıfımdaki bir öğrenci sırasına yaklaşan diğer öğrencilere tükürüyor, küfür ediyor, bağırıyor ve kalem batırıyordu. Böyle bir durumda ona, "Lütfen bunu başka bir şekilde söyle, zürafa dilini kullan," diye hatırlatıyorum. Zürafa, kuklaları bazı atölye çalışmalarında şiddetsiz iletişimi açıklamak için eğitim aracı olarak kullanılmaktadır. O da hemen ayağa kalkıyor, kızdığı kişiye doğru bakarak sakin bir sesle şöyle diyor: "Lütfen sıramdan uzaklaşır mısın? Bana çok yaklaştığın zaman kendimi çok kızgın hissediyorum. Diğer öğrenciler ise şöyle bir cümleyle cevap verebiliyorlar. Affedersin, bunun seni rahatsız ettiğini unutmuştum. Söz ettiğim bu öğrencinin durumuna çok canım sıkılıyordu ve bu konu üzerinde düşünmeye başladım. Ondan uyum ve düzen dışında ne beklediğimi keşfetmeye çalıştım. Ders planlamasına ne kadar çok zaman harcadığımı, yaratıcılık ve katkıda bulunma ihtiyacımın davranışları yönetmek adına nasıl da arada kaynayıp gittiğini fark ettim. Aynı zamanda diğer öğrencilerin eğitim ihtiyaçlarını da tam olarak karşılayamadığımı hissettim. Sınıfta sözünü ettiğim davranışları sergilediğinde, "Dikkatini bana vermene ihtiyacım var." demeye başladım. Ona günde böyle yüzlerce ipucu vermek durumunda kalabiliyordum ama o sonunda mesajı aldı ve genelde derse katılmaya başladı. Chicago, Illinois'te bir öğretmen. Bir doktor şöyle yazmış: "Mesleğimde şiddetsiz iletişimi her geçen gün daha çok kullanıyorum. Bazı hastalarım bana psikolog olup olmadığımı soruyor. Doktorlarının genelde onların hayatlarını nasıl sürdürdükleriyle ya da hastalıklarıyla nasıl başa çıktıklarıyla ilgilenmediğini söylüyorlar. Şiddetsiz iletişim, hastaların ihtiyaçlarının ne olduğunu ve o anda ne duymak istediklerini anlamamda yardımcı oluyor. Özellikle hemofili ve AIDS hastalarıyla ilgilenirken çok fayda sağlıyor. Çünkü bu durumlarda o kadar yoğun bir acı ve kızgınlık yaşanır ki hasta-doktor ilişkisi ciddi şekilde zarar görür. 5 yıldır tedavi ettiğim AIDS'li bir kadın hastam var. Geçenlerde kendisine en çok yardımı dokunan şeyin günlük hayatından keyif almasını sağlayacak yollar bulmasına yardım etmem olduğunu söyledi. Bu açıdan şiddetsiz iletişim bana çok yardımcı oluyor. Eskiden bir hastanın ölümcül hastalık olduğunu öğrendiğimde ben de kendimi hastalığın seyrine kaptırırdım. Bu yüzden de hastayı hayatını dolu dolu yaşamaya teşvik etmek zor gelirdi. Şiddetsiz iletişim sayesinde yeni bir bilinç ve yeni bir dil geliştirdim. Bunun mesleğimle bu kadar iyi uyuştuğunu görmek beni şaşırttı. Şiddetsiz iletişimin içine her geçen gün daha çok giriyorum ve böylece işimde kendimi daha enerjik ve coşkulu hissediyorum." Paris'ten bir tıp doktoru. İkinci ayrımın sonu sayfa 26.